Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. The Dark Side of Discipline. Craig Ballantyne ve Daniel Woodrum tarafından yazılmış, kişisel gelişim ile iş performansı alanında konumlanan bir disiplin kitabıdır. Kitap, disiplinin erken kalkmak, soğuk duş almak ya da başkalarının katı rutinlerini kopyalamak anlamına geldiği yaygın düşüncesine karşı çıkar. Bunun yerine, kişinin hayatındaki en önemli sorunu belirlemesini ve dikkatini bu önceliğe kararlılıkla yöneltmesini savunur. Yazarların amacı, daha fazla irade harcatan gösterişli alışkanlıklar önermek değil, gereksiz hedefleri ve talepleri elemek için kullanılabilecek kişisel sistemler kurmaktır. Eser özellikle girişimciler, yöneticiler ve yoğun, değişken programlarda çalışan kişiler için tasarlanmıştır. Ana çerçeve, en yüksek düzeydeki çabayı yalnızca en yüksek değerdeki probleme vermek, diğer seçeneklere ise bilinçli biçimde hayır demektir. Bu yaklaşım, üretkenliği yalnızca daha çok çalışmakla değil, seçimi ve sınırları iyileştirmekle ilişkilendirir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, disiplini zorlayıcı ritüellerden öncelik seçimine taşımak. Kitabın temel itirazı, disiplinin dışarıdan etkileyici görünen sert ritüellerle ölçülmesinedir. Her gün çok erken kalkmak, sürekli fiziksel sınırları zorlamak veya popüler bir verimlilik düzenini eksiksiz uygulamak tek başına anlamlı sonuç garantisi vermez. Ballantyne ve Woodrum bu tür uygulamaların asıl meseleden kaçışa bile dönüşebileceğini öne sürer. Kişi çok sayıda küçük ve yorucu görevi disiplin sayarken işini, sağlığını ya da ilişkilerini gerçekten sınırlayan temel sorunu erteleyebilir. Bu nedenle kitap önce en önemli sorunun ne olduğunu ayırt etmeyi ister. Düzey 10 problem olarak tanımlanan bu alan, çözüldüğünde başka alanlarda da belirgin ilerleme yaratacak temel darboğazdır. Disiplin, bütün enerjiyi her hedefe eşit dağıtmak değil, bu darboğaza uygun ağırlık vermektir. Bu bakış, özellikle aynı anda birçok fırsatla karşılaşan girişimciler için önemlidir. Çünkü takvim doluluğu ile değer üreten çalışma aynı şey değildir. Kitap, zor olanı sırf zor olduğu için seçmek yerine en çok sonucu doğuracak zorluğu seçmeyi önerir. Böylece disiplin, kişiyi tüketen bir kendini kanıtlama yöntemi olmaktan çıkar, dikkat ve kaynakları doğru yere yerleştiren bir karar pratiğine dönüşür. İkinci olarak, düzey 10 probleme, düzey 10 çaba verme ilkesi. Düzey 10 çaba ilkesi, kitabın önceliklendirme anlayışını somutlaştırır. Yazarların çerçevesinde yüksek çaba, her işe uygulanacak sabit bir kural değildir. Belirleyici olan hangi problemin kişinin hedeflerine en büyük etkiyi yaptığıdır. Örneğin bir işletmede temel sorun müşteri kazanımı, ekip yönetimi ya da nakit akışı olabilir. Bu sorunu çözmeden ikincil ayrıntıları iyileştirmek, yoğun bir faaliyet hissi verse de sınırlı ilerleme sağlar. Kitap bu nedenle kişiyi görev listesini uzatmaktan önce en kritik engeli tanımlamaya çağırır. Ardından zaman, dikkat ve karar enerjisinin önemli kısmı bu engelin çözümüne ayrılır. İlkenin diğer yarısı, öncelik dışındaki taleplere hayır diyebilmektir. Hayır demek burada yalnızca sosyal bir beceri değildir. Seçilmiş hedefi koruyan operasyonel bir sınırdır. Yeni projeler, toplantılar, alışkanlıklar ve başkalarının beklentileri ana hedefe katkıları üzerinden değerlendirilir. Elbette kitap bütün sorumlulukların yok sayılmasını savunmaz. Vurgusu, sınırlı kapasiteyi kabul edip onu bilinçli biçimde tahsis etmektir. Bu yaklaşımın mantığı açıktır. En kritik soruna bölünmemiş dikkat verilmediğinde küçük yükümlülükler büyük amacı sürekli geriye iter. Dolayısıyla disiplin dayanıklılık kadar seçici vazgeçme becerisidir. Üçüncü olarak, çabasız disiplin sistemleriyle iradeye bağımlılığı azaltmak. Ezerde geçen çabasız disiplin sistemleri, kişinin her gün yeniden motive olmasını beklemek yerine davranışı destekleyen koşullar tasarlaması fikrine dayanır. Yazarlar, yapılması gerekeni o anki duygu durumundan bağımsız biçimde yapabilmeyi hedefler. Bunun anlamı, iradenin önemsiz olduğu değil, iradenin tek başına güvenilir bir altyapı olmadığıdır. Yoğun çalışma, belirsizlik ve beklenmedik engeller altında karar kalitesi düşebilir. Bu yüzden sistemler doğru davranışı kolaylaştırmalı, dikkat dağıtan seçeneği ise zorlaştırmalıdır. Kitabın yaklaşımı, kişiye dışarıdan hazır bir sabah rutini dayatmak yerine kendi hedefleriyle uyumlu işleyiş kurma sorumluluğu verir. Kişisel standartlarda bu sistemlerin yönünü belirler. Standart geçici bir heves ya da esnek bir dilek değil, kişinin hangi davranışı kabul edilebilir gördüğünü açıklayan iç ölçüttür. Örneğin bir iş ilişkisi, çalışma sınırı veya odak zamanı konusunda önceden belirlenmiş standartlar karar anındaki pazarlığı azaltır. Böylece kişi her yeni durumda yeniden karar vermek zorunda kalmaz. Kitabın pratik değeri burada yatar. Disiplin yalnızca karakter gücü olarak değil, çevre,
takvim, taahhüt ve sınırların birlikte oluşturduğu bir tasarım problemi olarak ele alınır. Ancak bu tasarımın etkili olması için standartların gerçekçi, açık ve kişinin öncelikleriyle tutarlı olması gerekir. Dördüncü olarak, kişisel mükemmellik standartlarıyla başkasının sistemini takip etmemek, kitabın ayırt edici yönlerinden biri. Disiplin için tek bir doğru model olduğu düşüncesini reddetmesidir.
Popüler kişisel gelişim içerikleri çoğu zaman belirli saatleri, alışkanlıkları veya çalışma yöntemlerini evrensel reçete gibi sunar.
Ballantyne ve Woodrum ise kişinin hedefleri, sorumlulukları ve çalışma koşulları farklıyken aynı düzenin herkese uymasayacağını vurgular. Bu nedenle kişisel mükemmellik standartları oluşturma fikrini öne çıkarırlar. Bu standartlar, kişinin ulaşmak istediği yaşamı destekleyen davranış eşiğini belirler. Amaç, başka birinin hayatına uygun görünen rutini taklit etmek değil, kendi öncelikleri için sürdürülebilir kurallar koymaktır. Bu yaklaşım özellikle değişken iş yükü olan girişimciler açısından önem taşır. Katı ama bağlamdan kopuk bir sistem, program bozulduğunda tümüyle terk edilebilir. Kişisel standartlar ise asıl niyeti koruyarak koşullara uyarlanabilir. Bununla birlikte kişiselleştirme, kuralları rahatça gevşetmek anlamına gelmez. Kitabın savunduğu standartlar, seçilen hedefe karşı sorumluluk yaratmalıdır. Kişi hangi fırsatları reddedeceğini, hangi işi ertelemeyeceğini ve hangi davranışın kendi ölçüsünün altında kaldığını önceden netleştirir.
Böylece kararlar anlık ruh haline göre değil, benimsenmiş ölçülere göre verilir. Kitap, özgürlüğü kuralsızlıkta değil, gerçekten önemli olanı koruyan ve gereksiz fedakarlığı azaltan doğru kurallarda arar. Son olarak,
Kuzey Yıldızı Kararı ve Kimlik Değişiminin Davranışa Etkisi, kitap, sonuçları hızlandıracak bir kuzey yıldızı kararından ve alışkanlık değişimindeki kimlik boyutundan söz eder. Kuzey yıldızı kararı, çok sayıda hedef arasından yön tayin eden temel seçimi ifade eder. Bu seçim, hangi fırsatların kabul edileceğini, hangi işlerin ikinci plana atılacağını ve bir engelden sonra nasıl yeniden odaklanılacağını belirleyen sabit nokta işlevi görür. Özellikle kriz veya yoğunluk dönemlerinde insanlar kısa vadeli baskılara göre hareket etmeye eğilimlidir. Kitabın önerdiği yön duygusu bu dağılmayı azaltmayı amaçlar. Kimlik konusu ise davranışı yalnızca yapılacaklar listesi üzerinden ele almamanın gereğine dayanır. Yazarlar, kişinin kendine dair tanımını değiştirmesinin kötü alışkanlıkların yerine daha işlevsel davranışlar koymayı kolaylaştırabileceğini belirtir.
Buradaki iddia her değişimin zahmetsiz ya da anlık olacağı değildir. Daha çok, kişi davranışı kendi değerleri ve seçtiği standardın bir parçası olarak gördüğünde sürekli dış baskı ve motivasyon arama ihtiyacının azalabileceğidir.
Kimlik, niyet ile tekrar eden eylem arasındaki bağı güçlendiren bir çerçevedir. Kuzey Yıldızı kararı ise bu kimliğin günlük seçimlere nasıl yansıyacağını gösterir. Birlikte ele alındığında bu iki unsur, disiplinin sadece görev tamamlama değil, yönünü koruma ve kendisiyle tutarlı davranma meselesi olduğunu ortaya koyar.
Sonuç olarak, The Dark Side of Discipline, özellikle çok sayıda sorumluluk, fırsat ve dikkat dağıtıcı unsur arasında çalışan girişimciler, yöneticiler ve bağımsız profesyoneller için yararlı olabilir. Kendi hayatında sürekli yoğun olup yine de temel hedeflerinde ilerleyemediğini düşünen okur. Kitaptaki öncelik seçimi ve hayır deme vurgusundan pratik fayda sağlayabilir.
Katı rutinleri denemiş fakat bunları sürdürememiş kişiler için de daha kişisel bir disiplin modeli sunar. Ezer'in düşünsel katkısı, disiplini acıya dayanma, görünür fedakarlık ya da her alanda kusursuzluk olarak tanımlamamasıdır. Bunun yerine sınırlı çabayı en kritik probleme yöneltmenin ve geri kalan talepleri filtrelemenin önemini açıklar. Benzer verimlilik kitapları sıklıkla daha fazla alışkanlık, daha sıkı takvim veya daha yüksek motivasyon önerir. Bu kitap ise önce neyin elenmesi gerektiğiyle ilgilenir. Çabasız disiplin sistemleri, kişisel standartlar, kuzey yıldızı kararı ve kimlik değişimi gibi kavramları aynı çerçevede birleştirerek davranışın arkasındaki seçim mimarisine odaklanır.
Yine de okur,
önerileri kendi iş ve yaşam koşullarına uyarlamalıdır. Kitabın değeri hazır bir evrensel program vermesinde değil, kişinin gerçekten önemli hedefini belirlemesine ve onu koruyacak sınırları kurmasına yardımcı olmasındadır. Bu nedenle daha fazla iş yapmak yerine daha etkili seçimler yapmak isteyenler için gerçekçi bir başvuru niteliği taşır. Destek olmak isterseniz Craig Ballantyne kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.